Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 11. Ayrım. 10. Önce ben girişimi yapacağım. Nadine, Eve'in bürosuna bakındı ve kaşlarını çattı. Pek gösterişli değilmiş. Pardon? Nadine, masanın üzerinde duran monitörü ayarlarken hareketi sağlayan mekanizma sevimsiz bir şekilde öttü. Şimdiye dek bu odayı kutsal bir yer gibi koruyordun. Bir masa, bir dolap ve gıcırdayan bir çift sandalyeden fazlasını bekliyordum. Yüreğin neredeyse evin orasıdır dedi Eve gülümseyerek ve o gıcırdayan sandalyelerden birine oturdu. Nadine daha önce hiç klostrofobisi olduğunu düşünmemişti. Ama bej duvarlar birbirine o kadar yakındı ki bu konuyu düşünmek zorunda kaldı. Odadaki tek ve küçük pencerede jaluzi yoktu ve binanın yanından geçen hava trafiğini bütün gürültüsü ve karmaşasıyla içeri kabul ediyordu. Bu kadar küçük bir oda diye düşündü Nadine, ancak bu kadar kalabalık olabilir. Geçen kış De Blas davasını çözdükten sonra daha iyi ve geniş bir ofise geçeceğini düşünmüştüm. Gerçek bir penceresi ve belki halısı olan bir odaya. Burayı dekore etmek için mi geldin yoksa benim hakkımda haber yapmak için mi? Ve cihazların komik denecek kadar eski. Nadine alaycı bir tavırla Eve'in çalışma istasyonunu inceledi. Bizim kanal binasında bu kadar eski aletleri ya düşük seviyeli bir droide verirler ya da daha büyük olasılıkla bir rehabilitasyon merkezine bağışlarlar. Eve somurtmamaya karar verdi. Hayır, somurtmayacaktı. Polis ya da güvenlik konuna bir sonraki bağışında bunu hatırla. Nadine gülümsedi ve masaya yaslandı. Kanal 75'te droidlerin bile kendi otomatik aşçısı var. Senden nefret etmeye başlıyorum Nadine. Sadece seni röportaj için hazırlıyorum. Hazır olduğunda ne isterim biliyor musun Dallas? Rozetin arkasındaki kadınla teke tek derinlemesine bir röportaj yapmak. NYPSD'nin incisi Eve Dallas'ın hayatı ve aşkları. Toplum hizmetkarının özel yaşamı. Eve daha fazla dayanamayarak kaşlarını çattı. Şansını zorlama Nadine. Ama şansımı zorlamak benim en iyi yaptığım şey. Nadine sandalyelerden birine oturarak kendine göre ayarladı. Açı nasıl Pete? Kameraman el büyüklüğündeki monitörünü yüzünün önüne kaldırdı. Tamamdır. Pete birkaç kelimeden fazlasını bilmez dedi Nadine. Ben de onları böyle severim. Saçını düzeltmek ister misin? Nadine uzanırken Eve hemen kendi elini saçlarına götürdü. Kamera karşısına çıkmaktan nefret ediyordu. Hem de çok. Hayır. Kendini hazırla. Nadine şaşırtıcı büyüklükteki çantasından küçük aynalı bir makyaj seti çıkardı. Gözlerinin altına bir şeyler sürdü ve rujuyla dişlerinin uyumunu kontrol etti. Pekala. Makyaj setini çantasına geri koydu ve zarif bir tavırla bacak bacak üstüne atarken ipek kumaşlar çok hafif bir sürtünme sesi çıkardı. Sonra kameraya baktı. Kayıt. Kayıt. Nadine'in yüz ifadesi değişti. Bunu izlemek Eve oldukça ilginç geldi. Kırmızı ışık yandığında yüz hatları parladı ve keskinlik kazandı. Normalde canlı ve ince çıkan sesi derinleşti ve dikkat çekici bir ton aldı. Kanal 75 haber muhabiri Nadine Furst, Eve Dallas'ın polis merkezi cinayet masasındaki ofisinden bildiriyor. Bu özel röportaj, savcı Cicely Towers ve ödüllü oyuncu Yvonne Metcalf'in feci ve henüz çözümlenmemiş cinayetleriyle ilgili sayın seyirciler. Temen, bu iki cinayet birbiriyle bağlantılı mı? Kanıtlar bu olasılığı gösteriyor. Adli tıp raporuna dayanarak iki kurbanın da aynı silahla ve aynı kişi tarafından öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Bu konuda hiç şüphe yok mu? Hiç yok. İki kadın da düz kenarlı, ince, 20 santim uzunluğunda, kabzasından ucuna doğru incelen sivri uçlu bir bıçakla öldürüldü. İki olayda da kurbanlar önden saldırıya uğramışlardır ve bıçağın tek hamlesiyle boğazları sağdan sola doğru hafif bir açıyla yarılmıştır. Eve masasının üzerindeki bir dolma kalemi aldı ve göstermek için Nadine'in boğazından bir santim ötede hareketi tekrarladığında muhabir bir refleksle geri çekilmek zorunda kaldı. İşte böyle. Anlıyorum. Bu soluk borusunu parçalayarak ani ve büyük miktarda kan kaybına neden olur. Kurbanı bir anda etkisiz hale getirir ve yardım çağırmasını ya da kendini savunmasını engeller. Birkaç saniye içinde de kurban ölür. Diğer bir deyişle teğmen, katilin çok az zamanı vardı. Karşıdan saldırı. Sizce bu kurbanların katili tanıdığını göstermez mi? Tanıyor olmaları şart değil. Ama kurbanların katili tanıdığı ya da biriyle buluşmak üzere orada oldukları yönünde başka kanıtlar da var. Örneğin, hiçbir savunma yarasının olmaması. Eğer ben size bu şekilde gelseydim, Eve, dolma kalemi tekrar iter gibi yaptığında Nadine hemen elini boğazının önüne götürdü. Gördünüz mü? Bu bir reflekstir. Çok ilginç dedi Nadine ve öfkesini bastırmaya çalıştı. Cinayetlerle ilgili detaylar elimizde var ama nedenleri ya da katil hakkında herhangi bir şey bilmiyoruz. Savcı Towers'la Yvonne Metcalf arasındaki bağlantı nedir? Bunu bütün olası yaklaşımlarla araştırıyoruz. Savcı Towers 3 hafta önce öldürüldü Teğmen. Hiç şüpheli yok mu? Şu anda tutuklama kararı çıkartacak delile sahip değiliz. O halde şüpheliler var. Soruşturma bütün hızıyla devam ediyor. Peki sizce neden ne? İnsanlar birçok nedenle birilerini öldürebilir, Bayan Furst. İlk insandan beri bu böyle devam ediyor. Genel olarak konuşmak gerekirse diye araya girdi Nadine. Cinayet en eski suç. Çok uzun bir geçmişi olduğunu söyleyebiliriz. Genetik bilimi, ilaç tedavisi, beta taramalarıyla sevimsiz eğilimleri yok edebiliriz. Cezaevleri kurabiliriz ve özgürlüklerini ellerinden alabiliriz. Ama insan doğası değişmez. Bilimin değiştirmeyi ya da yok etmeyi başaramadığı güdüler, sevgi, nefret, hırs, kıskançlık, öfke gibi. Bunlar bizi droidlerden ayıran şeyler, öyle değil mi? Bu da bizi zevke, acıya ve tutkuya sürüklüyor. Bu bilim adamlarının ve entelektüellerin tartışması gereken bir konu. Peki sizce Cicely Towers ve Yvonne Metcalf'in cinayetlerinin arkasında bu nedenlerden hangisi var? Onları birisi öldürdü Bayan Furst. Nedenini bilmiyoruz. Ama elbette bir psikolojik profiliniz vardır. Var diye onayladı Eve. Ve katili bulmak için bunu ve elimizdeki diğer tüm imkanları kullanacağız. Onu bulacağım dedi Eve, bakışlarını bilinçli bir şekilde kameraya çevirirken. Ve hapishanenin kapısı kapandığında nedenin bir önemi olmayacak. Önemli olan adaletin yerini bulması olacak. Bu sözünüz bana bir vaat gibi geldi Teğmen. Bu kişisel bir söz mü? Evet, öyle. New York'ta yaşayan insanlar bu sözünüze güveniyorlar. Nadine Furst, Kanal 75. Kısa bir süre bekledi ve sonra başıyla onaylayarak çekimin bittiğini işaret etti. Fena değil Dallas, hem de hiç fena değil. Akşam 6 ve 11 haberlerinde bunu tekrar yayınlayacağız. Gece yarısı haberlerinde de özetini geçeceğiz. Güzel. Bir yürüyüşe çık Pete. Kameraman omuz silkti ve odadan çıktı. Aramızda kalmak üzere, dedi Eve. Bana ne kadar yayın zamanı ayırabilirsin? Niçin? Ortalıkta olmak için. Olabildiğince çok istiyorum. Bunun arkasında bir şey olduğunu tahmin etmiştim zaten. Nadine hafifçe iç çekti. Hayal kırıklığına uğradığımı itiraf etmeliyim Dallas. Seni hiç kamera avcısı olarak düşünmemiştim. Birkaç saat sonra Mondale davası ile ilgili tanıklık yapacağım. Oraya bir kamera getirebilir misin? Tabii. Mondale davası fazla ilgi görmüyor ama kısa bir haber yapılabilir. Ajandasını çıkardı ve not aldı. Bu gece New Astoria'da da bir şeyler var. O altın tabaklı yemeklerden biri. Astoria balosu, tabii. Gülüşü alaylı bir tavır aldı. Ben sosyal haberlerle ilgilenmiyorum Dallas. Ama magazin kısmına bunu iletirim. Paparazziler için sen ve Rourke daima ilgi çeken bir konusunuz zaten. Rourke'la birlikte olacaksın değil mi? Önümüzdeki birkaç gün içinde beni nerede bulabileceğini sana bildireceğim diye devam etti Eve, hakareti aldırmayarak. Seni düzenli olarak haberdar edeceğim. Güzel. Nadine ayağa kalktı. Belki üne ve zenginliğe giden yolda katile de rastlarsın. Henüz bir menajerin yok mu? Eve bir an sessiz kalarak parmaklarıyla masanın üzerine tıklattı. Senin işinin yayın zamanını doldurmak ve halka bilmeye hakkı olan şeyleri iletmek olduğunu sanıyordum. Ahlak değerlerini de mi kontrol ediyorsun? Ben de senin görevinin hizmet etmek ve korumak olduğunu sanıyordum. Bununla reklam yapmak değil. Nadine çantasını sapından kapıp eline aldı. Ekranda görüşürüz Teğmen. Nadine? Eve memnun bir ifadeyle arkasına yaslandı. Şiddetle ilgili o kısımda en temel duygulardan birini unuttun. Heyecan. Bunu hatırlarım. Nadine kapıya uzandı ama sonra bir an duraksadı ve tokmağı tutan elini geri çekti. Geri dönüp Eve baktığında yüzü makyajının altından bile sararmış görünüyordu. Sen aklını mı kaçırdın? Kendini yem olarak mı kullanıyorsun? Sen lanet olası bir yem misin? Seni kızdırdı, öyle değil mi? Eve gülümsedi ve ayaklarını masanın üzerine uzattı. Nadine'in tepkisi Eve'in gözündeki değerini yükseltmişti. Bütün yayın zamanını istemem ve bunu almam seni çıldırttı. Onu da çıldırtacak. Onu duyamıyor musun Nadine? Şu kaltak polise bak, bütün ilgiyi kendi üzerine çekiyor diyecek. Nadine geri geldi ve endişeli bir ifadeyle oturdu. Beni kandırdın. Dallas, sana işini nasıl yapman gerektiğini söyleyecek değilim. O zaman söyleme. Bakalım bunu doğru anlamış mıyım? Cinayetlerin arkasındaki nedenin en azından kısmen heyecan ve basının ilgisini çekmek olduğu sonucuna vardın. Birkaç sıradan insanı öldürmek basının ilgisini çeker tabii ki. Ama o kadar yoğun ve tam olmaz. İki tanınmış, prestij sahibi insanı öldür ve herkes senden söz etsin. Yani kendini hedef olarak ortaya atıyorsun. Bu sadece bir teori. Eve düşünceli bir tavırla dizini kaşıdı. Elime geçen tek şey ekrandaki bir sürü aptalca görüntü de olabilir. Ya da boğazına saplanan bir bıçak. Hadi Nadine, umursadığını düşünmeye başlayacağım. Sanırım umursuyorum. Kısa bir süre Eve'in yüzünü inceledi. Uzun bir süre polislerle ve onların sayesinde iş yaptım. Kimin aldırmadığını ve kimin gerçekten işini ciddiye aldığını bir süre sonra anlamaya başlıyorsun. Beni endişelendirenin ne olduğunu biliyor musun Dallas? Sen gereğinden fazla ciddiye alıyorsun. Bir rozet taşıyorum dedi Eve ciddi bir tavırla Nadine'i güldürerek. Aynı zamanda eski filmleri çok fazla izlediğin de belli. Yine de gırtlak senin, ekrana çıkmanı sağlayacağım. Teşekkürler. Bir şey daha diye ekledi Eve, Nadine ayağa kalktığında. Eğer bu teori doğruysa, gelecekteki kurbanlar basında sık görünen tanınmış kadınlar arasından seçilecek demektir. Kendi gırtlağına da dikkat et Nadine. Tanrım! Nadine bu düşünceyle ürpererek elini boğazına götürdü. Bunu söylediğin için teşekkürler Dallas. Memnuniyetle. Kapanan kapının ardından kıkırdarken kumandanın ofisinden çağrı geldi. Anlaşılan röportajı duymuştu. Mahkeme binasının önündeki basamakları tırmanırken hala canı yanıyordu. Nadine'in söz verdiği gibi kameralar oradaydı. New Astoria'da Rourke'un limuzininden indiğinde ve keyifli zaman geçiriyor gibi görünmeye çalıştığında da oradaydılar. İki gün boyunca her attığı adımda kameralarla karşılaştıktan sonra yataktayken yakın çekim yapan bir kamerayla karşılaşmadığı için şaşırıyordu ve bu düşüncesini Rourke'a da söyledi. Bunu sen istedin hayatım. Valinin köşkünde verilen davette giymesi için Rourke'un seçtiği üç parçalık tuvaletten üzerinde kalanlarla sevdiği erkeğin kucağında oturuyordu. Parıltılı siyah ve altın renkli yelek kalçalarına kadar iniyordu ve düğmelerini kasıklarına kadar açmıştı. Bunu sevmek zorunda değilim. Sen nasıl dayanıyorsun? Bütün hayatın boyunca bunlarla yaşadın. Sinir bozucu değil mi? Aldırma. Rourke bir düğmeyi daha çözdü. Ve devam et. Bu geceki görünüşüne bayıldım. Genç kadının göğüslerinin arasında asılı duran elmasla oynadı. Ama şimdiki görünüşünü daha çok seviyorum elbette. Ben buna asla alışamayacağım. Bütün o şatafatlı şeyler, bu giysiler de bana yakışmıyor. Teğmen'e yakışmayabilirler ama Eve yakışıyor. İkisi de olabilirsin. Ellerini Eve'in göğüslerinin üzerine bastırırken göz bebeklerinin irileşmesini izledi. Yemeği sevdin mi? Evet ama... Rourke baş parmaklarıyla göğüs uçlarını okşarken ürpererek inledi. Sanırım bir açıklama yapmak üzereydim. Seninle yatakta asla konuşmamalıyım. Mükemmel karar. Rourke ileri uzandı ve ellerinin yerini dişlerine bıraktı. Uyandırıldığında derin, rüyasız bir uykudaydı. Polis güdüleri hemen alarma geçti. Ne? Çıplak olmasına karşın hemen silahına uzandı. Ne oldu? Üzgünüm. Eve öpmek için yatağın üzerine eğildiğinde vücudunun titremesinden gülmekte olduğu belliydi. Komik değil bu. Silahlı olsaydım şimdi yere serili olurdun. Desene şanslıyım. Eve kafasının üzerine oturmaya karar veren Galahad'ı dalgın bir tavırla itip uzaklaştırdı. Neden giyindin? Neler oluyor? Bir telefon geldi. Freestar One'a gitmem gerekiyor. Olympus Resort, ışıklar, loş diye emretti ve gözünün kamaşmasıyla mücadele ederek Rourke'un yüzünü görmeye çalıştı. Tanrım diye düşündü. Bir melek gibi görünüyor. Kötü bir melek. Tehlikeli bir melek. Bir sorun mu var? Görünüşe bakılırsa öyle. Çözülemeyecek bir şey değil. Rourke kediyi kucağına alıp biraz okşadıktan sonra yere bıraktı. Ama kendim ilgilenmem gerek. Birkaç gün sürebilir. Of! Eve aniden tutan karın ağrısının nedeninin hala uyku sersemi olması gerektiğine karar verdi. Başka bir nedeni yoktu. Pekala, geri döndüğünde görüşürüz. Genç kadının çenesindeki gamzeyi okşadı. Beni özleyeceksin. Belki, biraz. Ama Rourke'un sıcak gülümsemesine dayanamadı. Evet. İşte, giy bunu. Eve'in ellerine bir sabahlık tutuşturdu. Gitmeden önce sana göstermek istediğim bir şey var. Hemen mi gidiyorsun? Uçağın bekliyor, biraz daha bekleyebilir. Sanırım aşağı inip sana hoşça kal öpücüğü vermemi istiyorsun, diye mırıldandı sabahlığı giyerken. Bu da güzel olurdu ama önce başka bir şey var. Elini tutarak Eve'i asansöre sürükledi. Ben yokken burada rahatsız olman için bir neden yok. Doğru. Asansör inmeye başlarken ellerini genç kadının omuzlarına koydu. Eve, burası artık senin de evin. İşimle meşgul olacağım zaten. Araç yatay hareket etmeye başladığında hafif bir sarsıntı hissetti. Aşağı gitmiyor muyduk? Henüz değil. Kapılar açılırken bir kolunu Eve'in omzuna attı. Bu daha önce görmediği bir odaydı. Sonra bu dev binada henüz görmediği muhtemelen düzinelerce oda olduğu aklına geldi. Ama bu odanın kendisine ait olduğunu anlaması uzun sürmedi. Kendi dairesinde bulunan ve değer verdiği her şey buraya getirilmişti ve sevimli, rahat bir yer yaratmak için birkaç parça daha eklenmişti. Rourke'dan uzaklaşarak içeride dolaşmaya başladı. Ahşap ve pürüzsüz zemine açık mavi ve yosun yeşili renkte bir halı konmuştu. Muhtemelen Rourke'un doğudaki fabrikalarından birinde dokunmuştu. Çalışma masası bütün eskiliğiyle paha biçilmez halının üzerinde duruyordu ve üzerine çalışma istasyonu yerleştirilmişti. Buzlu camla ayrılan ve tamamen donatılmış bir mutfak geniş bir balkona açılıyordu. Dahası da vardı elbette. Rourke'la birlikteyken daima dahası vardı. Bir iletişim paneli evin içindeki bütün odalarla bağlantı kurmasını sağlayacaktı. Eğlence bölümünde müzik, video ve bir sürü görüntü seçeneği sunan holografik ekran vardı. Küçük bir ev içi bahçenin arkasında sökmekte olan şafağın manzarasını sunan kavisli bir pencere yer alıyordu. ''Hoşuna gitmeyenleri değiştirebilirsin'' dedi Rourke. Eve elini lüks bir koltuğun yumuşak sırtında gezdirirken, ''Her şey senin sesine ve avuç izine programlı.'' ''Çok etkileyici'' dedi Eve ve boğazını temizledi. ''Çok güzel.'' Rourke gergin olduğunu hissederek ellerini ceplerine soktu. İşin kendine ait bir alanı gerektiriyor. Bunu anlıyorum. Buna ve mahremiyete ihtiyacın var. Benim ofisim şurada, batı panelinin arkasında ama iki taraftan da kilitlenebiliyor. Anlıyorum. Rourke şimdi daha da heyecanlıydı. Ben yokken evde rahat edemezsen bu daireyi kullanabilirsin. Ben buradayken de kendini buraya kapatabilirsin. Sana bağlı. Evet, öyle. Eve derin bir nefes aldı ve Rourke'a döndü. Bunu benim için yaptın. Adam huzursuzca başını eğdi. Senin için yapmayacağım çok az şey var sanırım. Sanırım bir şeyler oturmaya başlıyor. Daha önce kimse ona bu kadar mükemmel bir şey vermemişti. Kimse onu bu kadar iyi anlamamıştı. Bu beni şanslı bir kadın yapıyor, değil mi? Rourke ağzını açtı ve düşündüğünü söyleyemedi. "Her neyse," dedi. "Gitmem gerek. Rourke, bir şey var." Ona doğru yürürken adamın her yanına ateş basmış olduğunu biliyordu. "Sana hoşça kal öpücüğü vermedim," dedi Eve ve verdiği öpücük Rourke'u olduğu yere mıhladı. "Teşekkür ederim." Daha Rourke cevap veremeden bir kez daha öptü. "Benim için neyin önemli olduğunu daima anladığın için." "Bir şey değil." Bir eliyle genç kadının dağınık saçlarını kavradı. "Beni özle." "Şimdiden özledim." "Gereksiz riske girme." Saçını tutan parmaklar bir an için kasıldı. "Gerekli risklere girmemeni söylemenin bir yararı yok zaten." "O zaman söyleme." Rourke elini nazikçe öptüğünde Eve'in yüreği eridi. "İyi yolculuklar," dedi arkasından Rourke asansöre binerken. Bu konuda kendini henüz acemi hissettiğinden asansörün kapısı neredeyse kapanana kadar bekledi. "Seni seviyorum." Gördüğü son şey Rourke'un yüzündeki mutlu gülümseme oldu. "Elinde ne var Fini?" "Belki bir şey, belki de hiçbir şey." Rourke'un Freestar Van'a gittiği o sabah saat daha 8 olduğu halde Fini bitkin görünüyordu. Eve otomatik aşçısını 2 duble sert kahve için programladı. "Bu saatte buradasın. Bütün gece çalışmış gibi görünüyorsun ve üzerindeki kıyafetin haline bakılırsa bir şey olduğu kanaatindeyim ve ben birinci sınıf bir dedektifim." "Evet, bilgisayarda çalışıyordum. İstediğin gibi kurbanların aileleri ve kişisel ilişkiler üzerinde bir seviye daha derinleştim." "Ve?" Kahvesini yudumlarken yüzünü buruşturdu. Şekerli kuru yemiş torbasına elini daldırdı ve sonra da kulağını kaşıdı. "Seni dün gece haberlerde gördüm. Aslında karım gördü. Muhteşem göründüğünü söyledi. Yani imalı. Alışmaya çalışıyoruz." "Bu durumda beni endişelendiriyorsun Fini. Bu da imalı. Tercümesi açık konuş." "Evet, haklısın. Lanet olsun, bu çok ince bir konu Dallas. Çok hassas. Bulduklarını bilgisayardan göndermek yerine kendin gelmenin nedeni de bu zaten. Duyalım bakalım." "Pekala." Derin bir nefes aldı ve verdi. Eve baktı. "David, Angelini'nin kayıtlarını inceliyordum. Genellikle ekonomik kısımları. Kumar borçları yüzünden başının dertte olduğunu zaten biliyorduk. Alacaklıları oyalıyordu. Arada sırada onlara küçük ödemeler yapıyordu. Şirket kasasından çalmış olabilir ama bunu kesin olarak göremiyorum. Kıçını kurtarmış. O halde biz de ne olduğunu anlarız. Alacaklıların isimlerini bulabilirim," dedi Rourke'u düşünerek. "Onlara herhangi bir söz verip vermediğini öğrenelim. Bir miras sözü gibi." Kaşlarını çattı. Metcalf olayı olmasaydı, birinin çabuk yoldan mirasa konmak için Towers'ı ortadan kaldırdığını düşünebilirdim. "Metcalf konusunda da o kadar basit olabilir. Bankada hatırı sayılır miktarda kötü gün parası varmış. Yakınlarında kısa sürede çok paraya ihtiyaç duyan birini bulamadım ama bu bulamayacağım anlamına gelmez." "Pekala, bu açıdan çalışmaya devam et. Ama karşımda ezilip büzülmenin nedeni bu değildi." Fini küçük bir kahkaha attı. "Güzel. Pekala, işte söylüyorum. Kumandanın karısını yakaladım." "Ağır ol Fini, gerçekten ağır ol." Fini yerinde duramadığı için oturmak yerine küçük odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüyordu. "David Angelini kişisel banka hesabına bazı yüklü yatırımlar yapmış. Son 4 ay içinde her biri 50K tutarında 4 giriş var. Son giriş annesinin ölümünden 2 hafta önce yapılmış. Pekala, 4 ay içinde elinde toplam 200K oldu ve iyi bir çocuk gibi parayı bankada bıraktı. Peki nereden aldı?" "Lanet olsun." Zaten biliyordu. "Evet, elektronik aktarımları inceledim. Geri yönde izledim. New York Bankası'ndaki hesabına gönderilmiş ve oradan da David Milan'daki kişisel hesabına aktarmış. Sonra da Vegas 2'deki bir otomatik kasadan nakit olarak çekmiş." "Tanrı aşkına bana neden söylemedi?" Eve sıkılmış yumruklarını şakaklarına bastırdı. "Neden bizi bunu aramak zorunda bıraktı?" "Gizlemeye çalışmadı bence," dedi Fini. "Onun kayıtlarını açtığımda hepsi önümdeydi. Kumandan gibi onun da kendine ait bir hesabı var." Boğazını temizleyerek Eve'in gözlerine baktı. Bakmak zorundaydım Dallas. Kumandan kendi hesabından ya da ortak hesaplarından herhangi bir anormal hareket yapmamış. Ama karısı bütün bu paraları Angelini'ye vermiş. Tanrım, kadının kanına emmiş. Şantaj, dedi Eve, sakin düşünmekte zorlanarak. Belli ki bir ilişkileri vardı. Belki o küçük piçin dediğini yapmaya mecbur kalmıştı. Tanrım, aman Tanrım, Finney'in midesi ağzına gelmişti. Kumandan, biliyorum, ona bu konuyu götürmek zorundayız. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Finney üzgün bir ifadeyle cebinden bir disk çıkardı. Hepsini kaydettim. Nasıl hareket etmek istiyorsun? Yapmak istediğim şey White Plains'e gitmek ve Bayan Whitney'i o mükemmel kıçının üzerine oturtmak. Ama yapacağımız şey kumandana gitmek ve her şeyi ona anlatmak. Depoda hala o eski çelik yeleklerden var, dedi Finney, Eve ayağa kalkarken. İyi fikir. Belki de Finney'in önerisine uymaları gerekirdi. Whitney ne masasının üzerinden atlayıp onları yere yapıştırdı ne de şok silahını çekti. Ama gözlerindeki alev saçan bakışlar mümkün olabilecek en büyük hasarı vermişti zaten. Karımın kişisel hesaplarını inceledin Finney. Evet efendim, inceledim. Ve bu bilgiyi Teğmen Dallas'a götürdün. Prosedüre uygun olarak. Prosedüre uygun olarak diye tekrarladı Whitney. Şimdi de bana getiriyorsun. Sorumlu kumandanı efendim diye başladı Finney ama daha fazla dayanamadı. Lanet olsun Jack, ne yapsaydım yani? Başımı kuma mı gömseydim? Önce bana gelebilirdin ama o zaman... Whitney yerinde huzursuzca kıpırdanarak bakışlarını Eve'e çevirdi. Senin düşüncen ne Teğmen? Bayan Whitney 4 aylık süre içinde David Angelini'ye düzenli olarak toplam $200,000 ödedi. Bu noktayı ne ilk ne de sonraki soruşturmalarda açıkladı. Bu noktayı sorgulamak zorunda ol... Sonunda Eve'in de sabrı taştı. Nedenini bilmek zorundayız kumandan. Polis kimliğinin ardında gizlenmiş bakışlarında özür vardı. Paranın neden ödendiğini ve Cecily Towers'ın ölümünden beri neden başka ödeme yapılmadığını bilmek zorundayız. Ve sorumlu dedektif olarak sormak zorundayım kumandan. Bu alışverişin ve altında yatan nedenin farkında mıydınız? Whitney'in midesi yanmaya başlamıştı. Bu soruya karımla konuştuktan sonra cevap vereceğim. Efendim, Eve'in ses tonu neredeyse yalvarır gibiydi. Kendisini sorgulamadan önce Bayan Whitney ile görüşmenize izin veremeyeceğimizi biliyorsunuz. Bu görüşme bile soruşturmanın gizliliğini gölgeledi zaten. Üzgünüm kumandan. Karımı sorgulamak için buraya getirmeyeceksiniz. Jack, boş ver Finney. Onu bir cani gibi buraya sürüklemeyeceksiniz. Masanın altına gizlediği yumruklarını sıkarak kontrolünü kaybetmemeye çalıştı. Onu avukatımızın yanında evde sorgulayın. Bu prosedüre aykırı değil, öyle değil mi Teğmen Dallas? Hayır efendim. İzninizle soruyorum kumandan. Bizimle geliyor musunuz? İzninizle Teğmen, dedi Whitney, iğneleyici bir ses tonuyla. Beni durduramazsınız. 11. ayrımın sonu. Sayfa 191. Devamı 12. ayrımda.